İlk önce size bir klip izleteceğim. Çok sevdiğim bir şarkı. O zaman bu klipi izleyelim birlikte.
I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let the rain wash away all the pain of yesterday. I know my kingdom awaits and they've forgiven my mistakes. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming.
İşte bu kadar. Memlekete dönüş, değil mi? I'm coming home. Eve dönüyorum, eve dönüyorum. Dünya bilsin ki eve dönüyorum. Dünkü bütün acıları yağmur yıkayıp temizlesin. Kralım beni bekliyor. Hatırlarım bağışlanacak. Eve dönüyorum. Öyle bir şarkımız vardı. Yani orada zenci olan Yakup helikopterle eve dönüyordu. Aslında bugün söz konumuz memlekete dönüş, sılaya dönüş. Bütün büyük hikayelerde kahraman sürüm süründükten sonra bir türlü zorlukları geçtikten sonra eve dönüyor. Değil mi? Bütün büyük filmlerde, hikayelerde bir eve dönüş söz konusu vardır. Ve bugün Yakup eve dönecek. Yani gençken memleketinden ayrıldı. Zaten hileyle babasının bereketini çaldı. Abisi Esav, bir bakalım Esav'a. Hatırlarsak eğer Esav nasıl birisi? İşte bu. Bu. Abisi Esav'dan kaçtık. Esav zaten onu öldürmek istedi. Ondan sonra kaçtı. Dayısının yanına gitti. Dayısı Lavan, zaten bir mafya babası. Lavan'a bakalım. İşte bu. Tehlikeli adam. Lavan'ın iki kızıyla evlendi. Çirkin olan Lea, güzel olan Rahel. 12 çocuğu doğurduktan sonra ve orada 20 sene kaldı. Ve o 20 sene içerisinde Rab onun karakterini oluşturuyordu. Onun yüreği üzerinde çalışıyordu, şekillendiriyordu. Ve şimdi 20 yıl bittikten sonra eve dönüyor. İki büyük olay yaşayacak. Abisiyle karşılaşacak. Onun tepkisi nasıl bir tepki olacak acaba? 20 sene geçtikten sonra. Ve Tanrı'nın ona vaat ettiği ülkeye, topraklarına ayak basacak. Tamam mı? Ve bugün bir ırmağımız var. Yabuk ırmak. Ve aslında bu çok önemli. Çünkü Yakup bu ırmağı geçtiğinde Tanrı'nın vaat edilen ülkeye girmiş olacaktır. Tamam mı? O zaman kutsal kitaplarımızı açalım. Tevrat'tan okuyoruz. Zaten Hristiyanlar olarak Tevrat'ı kabul ediyoruz Tanrı'nın sözü olarak. Yaratılış bölümü, bölüm 32 ayet 3. Yaratılış 32 ayet 3. Sizce Yakup nasıl hissediyor? Eve dönüyor, abisiyle karşılaşacak. Nasıl hissediyor kendini sizce? Tedirgin, korku. Başka? Suçlu. Başka? Hem de heyecanlı. Bence de bir sürü karmaşık duygulara sahip. Şimdi Yaratılış 32 ayet 3. Yakup, Edom topraklarında Seyir ülkesinde yaşayan abi İsa'ya önceden haberciler gönderdi. Onlara şu buyruğu verdi. Efendim İsa'ya şöyle deyin. Kulun Yakup, bak efendi kulun. Kulun Yakup diyor ki, şimdiye kadar lavanın yanında konuk olarak kaldım. Öküzlere, eşeklere, davarlara, erkek ve kadın kölelere sahip oldum. Efendimi hoşnut etmek için önceden haber gönderiyorum. Yani abisinin tepkisini ölçüyor, değil mi? Beni kabul edecek mi? Hala kin besliyor mu? Nasıl olacak? Tepkisini ölçmek üzere haberciler gönderiyor. Ve şöyle diyor aslında, bak ne kadar çok zenginleştim. Ne olur bana dokunma, öldürme. Ya eşek lazım mı sana? Vereyim yani. 1200 tane var, kullanabilirsin. Beni öldürme. Şimdi ayet 6. Haberciler geri dönüp Yakup'a, abin İsa'nın yanına gittik dediler. 400 adamla seni karşılamaya geliyor. Hayda. O günlere göre büyük bir ordu. 400 adam. Bence İsa da Yakup'un niyetlerinden emin değildi. Bence İsa olsaydım, acaba Yakup geliyor, yani benden bu toprakları almaya mı geliyor? Kendisi de benimle savaşmak istiyor diye endişeleniyordu. O zaman Yakup bu taraftan, Esav bu taraftan birbirlerine doğru yaklaşıyorlar. Devam edelim. Ayet 7. Yakup çok korktu, sıkıldı. Yanındaki adamları, davarları, sığırları, develeri iki gruba ayırdı. Esav gelip bir gruba saldırırsa hiç değilse öteki grup kurtulur diye düşündü. Sonra dua etti. İlk önce bir şey yaptı, sonra dua etti. Değil mi? Ey atam İbrahim'in, babamın, İshak'ın tanrısı Rab. Bana ülkene, akrabalarının yanına dön, seni başarılı kılacağım diye söz verdin. Bana gösterdiğin bunca iyiliğe, güvene layık değilim. Şeria ırmağını geçtiğimde değneğimden başka bir şeyim yoktu. Şimdi iki orduyla döndüm. Yalvarırım, beni abim İsa'dan koru. Gelip bana çocuklarla annelerine saldırmasından korkuyorum. Seni kesinlikle başarılı kılacağım. Soyunu denizin kumu gibi sayılmayacak kadar çoğaltacağım diye söz vermiştin bana. Yakup geceyi orada geçirdi. Birlikte getirdiği hayvanlardan abi İsa'ya armağan olarak 200 keçi, 20 teke, 200 koyun, 20 koç yavrularıyla birlikte 30 dişi deve, 40 inek, 10 boğa, 20 dişi, 10 erkek eşek ayırdı. Of, malı götürüyor şimdi. Enteresandır ki ilk önce plan kuruyor, sonra dua etmeye hatırlıyor, değil mi? Kaçımız da korktuğumuzda, stresli olduğumuzda böyle yapıyoruz. İlk önce bir şey yaptım, sonra dua edeyim daha iyi. Aslında burada eski Yakup bir kez daha ortaya çıkıyor. Ama ondan sonra hemen dua ediyor ve aslında güzel bir dua. Çünkü tamamen Tanrı'nın kendi sözlerine dayanan bir dua. Sen şöyle demiştin, şöyle demiştin, şu demiştin bana. Biz de dua etmemizde böyle dua edelim. İyi olur. Yani Tanrı, senin sözüne göre benden ayrılmayacaksın. Beni yüzüstü bırakmayacaksın. O yüzden lütfen benimle ol. Yani Tanrı'nın sözüne göre dua ettiğimiz zaman çok daha etkili oluyor aslında. Ve kendi iyiliğine başvurmuyor. Ne diyor? Bunca iyiliğe layık değildim. Yani kendi iyiliğine başvurmuyor. Tersine Tanrı'nın lütfuna başvuruyor. Değil mi? Güzel bir dua. Dua devam edelim hikayemizle. Ayet 16. Bunları ayrı sürüler halinde kölelerine teslim ederek, önümden gidin, sürüler arasında boşluk bırakın dedi. Birinci köleye buyruk verdi. Abim İsa'yla karşılaştığında, sahibin kim, nereye gidiyorsun, önündeki bu hayvanlar kimin diye sorarsa, kulun Yakub'un diyeceksin. Kendini alçaltıyor. Kulun Yakub'un diyeceksin. Efendisi Esav'a armağan olarak gönderiyor. Kendisi de arkamızdan geliyor. İkinci ve üçüncü köleye sürülerin peşinden giden herkese aynı buyruğu verdi. Esav'la karşılaştığınızda aynı şeyleri söyleyeceksiniz. Kulun Yakub arkamızdan geliyor diyeceksiniz. Önden göndereceğim armağanla onu yatıştırır. Sonra kendisini görürüm. Belki beni bağışlar diye düşünüyordu. Böylece armağanı önden gönderip geceyi konakladığı yerde geçirdi. Çok yağ çekiyor değil mi? Yakup o gece kalktı. İki karısını, iki cariyesini, 11 oğlunu yanına alıp Yabuk ırmağın sığ yerinden karşıya geçti. Ondan sonra onlara geçirdikten sonra sahip olduğu her şeyde karşıya geçirdi. Ve Yakup bu tarafta, ırmağın bu tarafında yalnız kalıyor. Gece oldu. Çöl de gece zaten kapkaranlık değil mi? Zifiri karanlıkta kalıyor. Uzanıyor yıldızları altında ve düşünüyor. Tedirgin, korkuyor, heyecanlı. Acaba yarın ne olacak? Aileme, çocuklarıma ne olacak? Eşeklerime ne olacak? Diye endişeleniyor ve uzanıyor. Şöyle tek başına. Birdenbire bir el onu vuruyor. Bir adam onunla güreşmeye başlıyor. Ne oluyor? Bu kim? Bu gizemli yabancı. Bir hırsız mı? Esav'ın gönderdiği bir suikastçı mı olabilir? Ve bu Yakup can havliyle güreşmeye çalışıyor bu görünmez adamla. Okuyalım. Ayet 24. Böylece Yakup arkada yalnız kaldı. Bir adam gün ağarıncaya kadar onunla güreşti. Yakup'u yenemeyeceğini anlayınca onun uyluk kemiğinin başına çarptı. Öyle ki güreşirken Yakup'un uyluk kemiği çıktı. Adam bırak beni gün ağrıyor dedi. Yakup beni kutsamadıkça seni bırakmam diye yanıtladı. Adam adın ne diye sordu. Yakup dedi kahramanımız. Adam artık sana Yakup değil İsrail denecek dedi. Çünkü Tanrı'yla insanlarla güreşip yendin. Yakup lütfen senin adını söyler misin? Diye sordu. Ama adam neden adımı soruyorsun dedi. Sonra Yakup'u kutsadı. Yakup Tanrı'yla yüz yüze görüştüm. Ama canım bağışlandı diyerek oraya Peniel adını verdi. Peniel İbranice'de Tanrı'nın yüzü anlamına geliyor. Yakup Peniel'den ayrılırken güneş doğdu. Çok dramatik değil mi? Film gibi. Uyluğundan ötürü aksiyordu. Bu nedenle İsrailler bugün bile uyluk kemiğinin üzerindeki siniri yemezler. Enteresan. Çünkü Yakup'un uyluk kemiğinin başındaki sinire çarpılmıştı. Tamam. Kimdi bu gizemli yabancı? Yakup Tanrı'yla yüz yüze görüştüm dedi. Hosea peygambere göre, Hosea 12:3 ve 4, Yakup ana rahminde kardeşinin topuğunu tuttu, büyüyünce Tanrı'yla güreşti, melekle güreşip yendi, ağladı, kutsanmak istedi. Yani Hosea peygambere göre hem Tanrı hem de bir melek. O zaman şöyle diyebiliriz, bu Tanrı'yı temsil eden bir melekti. Bir adam biçiminde geldi ve Yakup'la güreşti. Ama Tanrı adına. Niçin tuhaf bir hikaye değil mi? Tanrı niçin bu adamla güreşmek istedi? Tanrı diyor ki, ey Yakup, İsav'la mücadele ettiğinde, Lavan'la mücadele ettiğinde, aslında benimle mücadele ediyordun. Aslında ben seninle mücadele ediyordum. Uğraşıyordum, güreşiyordum. Ben seni şekillendiriyordum. Sen beni yalnız bırakmadın. Seninle ilgileniyordum. Ve diyor ki bunu biliyor muydun? Ve hayatın boyunca seninle uğraşarak karakterini şekillendiriyordum. Ama şimdi yarın vaat edilen ülke yani mirasına kavuşacaksın. Irmağını geçeceksin ama henüz hazır değilsin. 20 yıl boyunca seninle uğraşıyordum ama şimdi eski Yakup hala ortaya çıkıyor değil mi? Tanrı bizimle güreşiyor, eğitiyor ama yine de eski adam bazen ortaya çıkıyor. Ve Tanrı diyor ki yeter artık. O eski adam ölsün artık. Pes et, teslim ol. Çünkü güreşte nasıl kazanıyorsun? Diğer kişi pes edince, değil mi? Diğer kişi havlu atınca, teslim olunca kazanıyorsun. Ve aynen öyle Tanrı'yla güreştiğimiz zaman bizden ne istiyor aslında? Boyun eğmemizi istiyor. Teslim olmamızı istiyor. Pes etmemizi istiyor. Değil mi? Ve meşhur bir laf var. Hazır olmadan önce başarıya kavuşan adamın vay haline. Ve şimdi Yakup başarıya kavuşacak. Ama Tanrı diyor ki henüz hazır değilsin. En önemlisi Tanrı'nın gözlerinde karakter. İyi karakter olmazsa olmaz Tanrı için. O zaman şimdi burada harekete geçip Yakup'la güreşiyor. Ve Tanrı diyor ki, sevgili çocuğum yeter artık. Bana karşı dayanıyorsun bunca yıl. İnat ediyorsun. Yeter artık. Hırsın, gururun yerinde pes et. Ben senin efendin, senin Rabbin olmak istiyorum. Kendine aşırı güvenmekten vazgeç artık diyor. Değil mi? Ve bazen Tanrı da bize aynı şeyi söylemek istiyor arkadaşlar. Yani yeter artık. Ne zaman bana güveneceksin? Ne zaman bana güveneceksin? O zaman güreşiyor. Ve Yakup diyor ki Tanrı ile yüz yüze görüştüm ama canım bağışlandı. Farkında. Tanrı isteseydi pat diye öldürebilirdi. Değil mi? Pat diye yenebildi. Yakup farkında. Burada bir lütuf söz konusu var. Benim çocuklarımla güreştiğim zaman onları kolayca yenebilirim. Belki 5 sene sonra o doğru olmayabilir. O zaman gücümü biraz azalıyorum. Tanrı da bizimle güreştiği zaman lütuf gösteriyor bize değil mi? Bizi sevdiği için. Canım bağışlandı. Bundan sonra Yakup aksıyordu. Hayatı boyunca. Aksıyordu. Şimdi İsav'la karşılaşacak yarın. Şöyle düşünüyor. Ya ben zayıf gözükeceğim. Değil mi? Ben güçlü, zengin gözükmek istedim. Ama zayıf gözükeceğim. Çünkü aksıyorum. Ve aslında Tanrı'da zayıfken güçlüsün. Tanrı bizim zayıf olmamızı istiyor. Müjdede yani dünyaya göre müjdedeki gerçekler tam tersine, alt üst. Değil mi? Dünyaya göre güçlü gözükmen lazım. Tanrı'ya göre zayıfken güçlüsün. Neden? Çünkü kendi gücüne değil Tanrı'nın gücüne dayanıyorsun. Atalarımızdan biri şöyle demişti. Bir Tanrı adamı aksamıyorsa ona güvenmem. Ve bu geceleyin yalnızken oldu. Ve aslında Tanrı'yla yaşadığımız en önemli anlar yalnızken, geceleyin olabilir. Yani acaba siz Tanrı'yla böyle güreştiniz mi? Dua ederek, artık benim isteğim değil, senin isteğin olsun diyerek. İsa Mesih bunu yaptı. Çarmıha gerilmeden bir gece ve geceleyin. Benim isteğin değil, senin isteğin olsun dedi. Ve burada Tanrı Yakub'a yeni bir isim veriyor. Yeni bir isim. Ülkeye girecek ama Tanrı ona yeni bir isim, yani yeni bir kişilik, yeni bir tabiat verecek burada. Adam ona diyor ki adın ne? Ve Yakup, Yakup diyor. Yani Yakup ne anlamına geldi? Topuğunu tutan. Yani hilekar. Değil mi? Kurnaz. Manipüle eden. Yalancı. Pek hoş bir isim değil. Canı sağ olsun. Şimdi diyor ki Tanrı Yakup'tan eski adını itiraf etmesini istiyor. Evet, ben Yakup'un. Ben bir yalancıyım. Ben bir günahkarım. Eski adını itiraf etmesini istiyor. Ve ettikten sonra onu ortadan kaldırıp ona yeni bir ad bağışlıyor. Ne ad? İsrail. İsrail ne demek? Tanrı güreşir demek. Yani Tanrı bu adamla güreşmekte. Tanrı onun soyundan gelen halkıyla güreşmekte. Ne demek? Tanrı onlarla uğraşıyor, ilgileniyor, kutsallaştırıyor, şekillendiriyor, biçimleştiriyor. Tamam mı? Aslında güzel bir ad. Tanrı benimle ilgileniyor. Öyle ki benimle güreşiyor. Güzel bir ad. Değil mi? Büyük bir bereket, büyük bir ayrıcalık. Çünkü ne zaman ki Tanrı bir insanı, bir halkı kendi imkanlarıyla baş başa bırakırsa, o korkunç bir durum. Eğer bana aslında Tanrı'nın benimle güreşmesini istemem dersen, o korkunç bir durum. Ve aslında cehennem aslında Tanrı'ya sensiz idare edebilirim, sana ihtiyacım yok diyenlere Tanrı'nın peki artık sizinle güreşmeyeceğim, bensiz yaşayın, sonsuza kadar ceza yeridir. Cehennem odur. Orada Tanrı yok. Ebediyen Tanrı'nın varlığından mahrum kalırlar. O zaman Tanrı seninle güreşmek istiyorsa, senin karakterinle uğraşıyorsa, şükret, sevinin. İyi bir şey. Bazen iyi hissetmiyor ama iyi bir şey. Ve artık Yakup değil, İsrail. Yani bu adam memleketinden ayrıldığında Yakup olarak gitti. Ama şimdi döndüğünde İsrail olarak geliyor. Yeni bir karakter, yeni bir tabiat, yeni bir kişilik, yeni bir isim. Şimdi hikayemiz devam ediyor. Nasıl gidiyor hikayemiz? Sabah olur olmaz. Bölüm 33 ayet 1. Yakup baktı. Şimdi sabah oldu. İsav 400 adamıyla birlikte geliyor. Çocuklara Lea ile Rahel'e ve iki cariyeye teslim etti. Cariyelere çocuklarını öne, Lea ile çocuklarını arkaya, Rahel ile Yusuf'u da en arkaya dizdi. Kendisini hepsinin önüne geçti. Tamam mı? Adam şimdi ırmağa geçti ve abisiyle karşılaşacak. Abine yaklaşırken 7 kez yere kapandı. Ne var ki İsav koşarak onu karşıladı. Küçükleyip boynuna sarıldı, öptü. İkisi de ağlamaya başladı. Esav kadınlarla çocuklara baktı. Kim bu yanındakiler diye sordu. Yakup, Tanrı'nın kuluna lütfettiği çocuklar dedi. Cariyelerle yanındaki çocuklar yaklaşıp eğildiler. Ardından Lea çocuklarıyla birlikte yaklaşıp eğildi. En sonda Yusuf'la Rahel yaklaşıp eğildi. Esav, karşılaştığım öbür topluluğun anlamı neydi diye sordu. Yakup, efendimi hoşnut etmek için. Efendimi hoşnut etmek için diye yanıtladı. Esav, benim yeterince malım var kardeşim dedi. Senin malın sana kalsın. Unutmayalım, bunlar Orta Doğulu adamlar, tamam mı? Gururlu, onurlu. Şimdi pazarlık yapacaklar. Armağan olsun. Hayır, istemiyorum. Kabul etmem. Vereceğim. Hayır, kabul etmem. Tam Türk gibi değil mi? İngiliz olsaydı teşekkürler. Yakup, olmaz. Eğer sevgini kazandımsa lütfen armağanımı kabul et diye karşılık verdi. Senin yüzünü görmek Tanrı'nın yüzünü görmek gibi ki geçen akşam gördüm. Çünkü beni kabul ettin. Lütfen sana gönderdiğim bereketini al. Tanrı bana öyle iyilik yaptı ki her şeyim var. Armağanı kabul ettirinceye kadar diretti. Şimdi Yakup kendini alçalttı. 7 kere yere kapandı. Yani en yüksek mertebede saygısını gösteriyor değil mi abisine? Lütfen sana gönderdiğim bereketi al. Burada bereket kelimesi kullanıyor. Yani senden çaldığım olan bereket 20 sene önce, şimdi sana iade veriyorum, geri veriyorum. Burada bir iade söz konusu var. Ne zaman ki bir kişiyle barışmak isterse, uzlaşmak isterse, aslında o kişiden bir şey çaldıysan iade edeceksin. Yani geri vereceksin. Sadece sözde kalmasın. Barışmak bedel ister. Bir şey harcayacaksın. Belki itibarın, belki gurun, belki intikam hakkından. Ama bir bedel olacak bir kişiyle barıştığın zaman. Yakup bunu anladı ve İsa'ya bereketini iade etti. Diyor ki senin yüzünü Tanrı'nın yüzünü görmek gibidir. Çünkü beni kabul ettin. Yakup Tanrı'nın yüzünü gördü ve hayret ölmedi. Şimdi abisinin yüzünü görüyor de ne hayret ki ölmüyor. Yani Tanrı'yla barıştıktan sonra şimdi kardeşiyle de barışıyordur. Ve memleketin kaçtığında hem Tanrı'yla hem kardeşiyle bir düşmanlık mevcuttu. Tanrı'ya karşı günah işledi, abisine karşı günah işledi. Şimdi döndüğünde hem Tanrı'yla barışıyor hem de kardeşiyle barışıyor. Şimdi hikayemiz budur. Güzel, Hollywood gibi sona eriyor değil mi? Yani Türk filmler her zaman böyle güzel sonuçlanmıyorlar değil mi? Mesela Ferdi Baba filmlerinde şimdi sona geldik, kahraman sürüm süründükten sonra şimdi sevgilisine kavuşacaktır. Yavaş çekimler esnasında birbirlerine doğru koşuyorlar. Birdenbire pah pah diye biri onu vurup öldürüyor. Şöyle bitti değil mi? Hollywood'da her zaman yok. Güzel bir sonuçla vardık. Bu hikaye şimdilik için böyle ama gelecek bölümüne bakarsınız. Biz filmleri yapmıyoruz ki. O kadar zengin değiliz abi. Şimdi her eve dönüşte hem her sılaya dönüşte bu 3 malzeme mevcuttur. Tanrı'ya teslimiyet. İkincisi yeni bir isim almak. Ve üçüncüsü barışmak, uzlaşmak. Tanrı'yla ve kardeşlerinle. Ve kişisel olarak hepimiz böyle bir eve dönüş yaşayabiliriz. Yani Yakup'un hikayesi her birimizin hikayesidir. Çünkü Yakup günah işleyip memleketinden uzağa gitti, gurbette yaşadı bunca yıl ve şimdi eve dönüyor. Ve hepimiz de günahlarımızdan ötürü Tanrı'dan uzakta yaşıyoruz ya da yaşıyorduk. Değil mi? Çölde aslında Tanrı'nın ülkesinden uzak. Ve hepimizde böyle bir sıla özlemi vardır. Bir memleket hasreti çekiyoruz. Acaba ne zaman ait olduğum yere döneceğim diye. Hepimizde öyle bir özlem mevcuttur. Hepimiz gurbette yaşıyoruz. Tanrı'dan uzak, günahlarımızdan ötürü. Yakup gibi. Ve İsa Mesih'in çarmıhtaki ölümü ve ölümden mucizevi bir şekilde dirilişine göre bize bir memlekete dönüş fırsatı sunuyor. Hepimize eve gelebiliriz. Yani babaya gelebiliriz. Geldiniz mi? Döndünüz mü? Yani bazen yeni kiliseye katılanlar şöyle der. Yani bana 2000 lira verir misin? Hayır. Şöyle der. Sanki eve gelmişim. Kendimi evde hissediyorum. Yani baba beni kabul etti. Ve aslında hepimiz için şöyle bir fırsat var. Ve hepimizin kişisel olarak eve dönüşlerimizde şu üç malzeme mevcuttur. Birincisi, Tanrı seninle güreşiyor. Vicdanınla, ruhunla güreşiyor. Ve bazılarınız şimdi o durumdasınız. Sanki Tanrı seni yalnız bırakmıyor. Yani güreşiyor. Kendini kötü hissediyorsun, suçlu hissediyorsun. Çünkü Tanrı senin teslim olman istiyor, pes etmen istiyor. Tamam, artık benim isteğim değil, senin isteğin olsun demen istiyor. Acaba onu dediniz mi? Ve ikinci malzeme, ikinci şey, Tanrı sana yeni bir isim vermek istiyor. Yakup'a yeni bir isim, yani yeni bir kişilik verdi. Yeni bir tabiat, yeni bir eğilim. Aslında daha önce Yakup hilekarlığa yatkındı. Ama şimdi iyiliğe yatkın olacak. Ve yeniden doğduğumuz zaman Tanrı hepimize yeni bir isim veriyor. Aslında ilk önce bizim eski ismimiz Yakup'da yattığı gibi itiraf etmemizi istiyor. Adın ne? Yakup. Adın ne? Günahkar. Çaresiz bir günahkarım. Sensiz yaşayamıyorum. Sensiz yapamıyorum. Sana ihtiyacım var dememiz istiyor. Onu dediniz mi? Deseydiniz eğer, Tanrı o eski isim günahkar diye ortadan kaldırıyor. Ve sana yeni bir isim bağışlıyor. Kutsal olan. Kutsal olan. Biliyor musunuz? Yeni anlaşmaya göre sadece Mesih'e iman etmeyenlere günahkar kelimesi kullanılıyor. Yani Mesih'e gelip iman etmeden önce günahkarsın. Günahkar ne demek? Sadece günah işliyorsun değil, günaha yatkınsın. Günaha eğimlisin. Günahta yüzüyorsun. Ve aslında yeni anlaşmada bu kelime 330 kere Mesih'e iman etmeyenler hakkında kullanılıyor. Ama bu kelime hiçbir zaman yeni anlaşmada Mesih'e iman edenler hakkında kullanmaz. Tam tersine onlara 240 kere yeni anlaşmada kutsal olanları denir. Sen kutsalsın. Tanrı iman ettiğinde Tanrı sana abi yeni bir isim verdi. Artık günahkar değilsin. Aynaya baktığın zaman ben kutsalım diyebilirsin. Çünkü Tanrı seni dönüştür ablacığım. Tanrı seni dönüştürdü. Sana yeni bir tabiat bağışladı. Yeni bir kişilik, yeni bir kimlik. Artık ben Tanrı'nın huzurunda kutsal sayılıyorum. Kutsalım zaten. Dönüştürüldüm. Anlatabiliyor muyum? Ve burada Yakup da aynen öyle. Aksıyor. Çünkü biliyor ki kendi iyiliğine dayanmıyor. Tanrı'nın iyiliğine dayanıyor. Zayıf ama Tanrı'da güçlü. Ve üçüncü şey, Tanrı'yla barıştıktan sonra kardeşlerinle de barışacaksın. Yakup bunu yapmak zorundaydı. Zaten İsa onu doğru 100 adamla birlikte koşuyordu. Tamam mı? Ama biz de Tanrı'yla barıştıktan sonra kardeşlerimizle uyum içinde yaşamak zorundayız. Acaba siz de bunu yaptınız mı? Yani bu ırmağı geçtim. Yaşama kavuştum. Şimdi kardeşlerimle barışmam lazım. Uzlaşmam lazım. Zakay diye bir adam vardı. İsa Mesih Zakay'a geldi. Zakay iman ettikten sonra şöyle dedi. Ya Rab, işte malımın yarısını yoksullara veriyorum. Bir kimseden haksızlıkla bir şey aldımsa 4 katını geri vereceğim. Yani burada bir iade söz konusu var değil mi? Bir şey çaldıysam onu geri vereceğim. Hem de 4 kat. İsa dedi ki bu ev bugün kurtuluşa kavuştu. Çünkü bu adam da İbrahim'in oğludur. Yani bu kurtuluşun bir ispatıdır. Senin hayatında böyle kurtuluşun bir ispatı var mı acaba? Yani ben Mesih'e iman ettim ama hala kardeşlerime kin besliyorum, kıskanıyorum. Onunla konuşmam. Pek hoşlanmam ondan. Olmaz. Tanrı'yla barıştıktan sonra kardeşlerinle de barışacaksın. Yalancıdır. Evet. Ben o kadar sert olmak istemiyorum ama zaten ayet var. Şimdi hepimiz için böyle bir kişisel, bizim küçük hikayelerimizde bir eve dönüş söz konusu mümkün. Ve Tanrı hepimize böyle bir fırsat sunuyor bugün. Babaya dönmek. Günahımı bırakıp babama dönmek. Ama artık Yakup için her şey mükemmel oldu mu? Her şey toz pembe gülistanlık oldu mu? Hollywood gibi. Bir Hollywood film olsaydı burada biterdi. Ama aslında bunu daha çok bir Türk dizisi olarak yapıyoruz. Zaten Tanrı'nın kitabı öyledir. Çünkü devam edersek eğer, bölüm 34'te Yakup'un kızı tecavüze uğruyor. Burada olay bitti mi? Hayır. Bundan sonra Yakup'un kardeşlerini birbirleriyle savaşacaklar. Bundan sonra büyük, aşırı bir kıtlık baş gösterecektir. Yani artık her şey rahat mı olacak? Hayır. Ve bizim küçük hikayelerimizde bu o kadar rahat olmayacak. Yani eve geldim artık her şey bitti diyemeyeceğiz maalesef bu hayatta. Yani ve ben açıkça konuşmak zorundayım. Çünkü devamını okursunuz. Burada bitmez. Bu hayatta kısmen gerçekleşir bu eve dönüş. Ama tamamıyla gerçekleşmeyecek. Bu hayatta. Ama hamdolsun ki Mesih sayesinde bu eve dönüşü sadece bireysel olarak yaşamayacağız. Bir gün evrensel ve kesin sılaya dönüş gerçekleşecektir. Bir gün İsa Mesih sayesinde. Çünkü Rab'ın hikayesi bizim kişisel hikayelerimiz gibi olmakla birlikte aynı zamanda Yakup'un hikayesi bütün insan oğlunun hikayesi gibidir. Çünkü insan oğlu Tanrı'ya karşı günah işledi. Bahçeden kovuldu. Gurbette yaşadık bunca yıllar. Ve insan oğlu bir gün Tanrı'nın huzuruna, bu ırmaktan geçecek ve Tanrı'nın huzuruna dönecek. Küçük kişisel hikayelerimiz bu hayatta %100 mükemmeliyete erişmeseler bile kainatın ana hikayesi son günde İsa Mesih'te baştan aşağı tamamlanacaktır. Bak işte son ırmak. Ve ırmağın kenarında Tanrı'nın yeni insanlığı, Tanrı'nın güreştiği, şekillendirdiği, kutsallaştırdığı, ilgilendiği, seçtiği, çağırdığı halkı, yeni İsrail, kilise, biz ve binlerce, yüz binlerce kardeşimiz burada, son ırmağın kenarında bir gün olacağız. Ve çarmıhın sayesinde Tanrı'nın ülkesine geçeceğiz. Evrensel bir eve dönüş yaşanacak. Ve karşıya geçerken hepimize yeni bir ad verilecek. Vahiy bölümü 2:17. Kulağı olan ruhun kiliselere ne dediğini işitsin. Galip gelene. Beyaz bir taş ve bu taşın üzerinde yazılı olan yeni bir ad. Alandan başka kimsenin bilmediği bir ad vereceğim diyor. Hepimize bu ırmaktan geçtiğimizde yeni bir ad verilecek. Tanrı'nın ülkesine layık bir ad. Cennetsel bir ad. Harika bir ad. Gizemli bir ad verilecek. Bir gün ve evrensel uzlaşma sağlanacak o günde. Çünkü ırmağın karşı tarafında bütün düşmanlık en sonunda ortadan kaldırılacak. Bütün düşmanlık, bütün hırs, bütün nefret, bütün savaşlar, bütün gözyaşları, her şey ortadan kaldırılacak o günde, o ülkede. Onun için özlem çekmiyor musunuz? Tanrı ile barış ve kardeşlerimizle barış ve bütün kainatla barış yaşanacak. Efesliler 2:14. Çünkü Mesih'in kendisi barışımızdır. Kutsal yasayı, buyrukları ve kurallarıyla birlikte etkisiz kılarak İki topluluğu birleştirdi. Aradaki engel duvarını, yani düşmanlığı kendi bedeninde yıktı. İsa Mesih bütün düşmanlık kendi bedeninde yıktı. Amacı bu iki topluluktan kendisinde yeni bir insan yaratarak, yeni bir insan, Tanrı'nın güreştiği halk, esenliği sağlamak, düşmanlığı çarmıhta öldürmek ve çarmıh aracılığıyla bir bedende iki topluluğu Tanrı'yla barıştırmaktı. Yüzüklerin Efendisi filminde Sam Ganges var ya, küçük olan. Sam Ganges üzücü her şey mi giderilecek diye sordu. Üzücü her şey mi giderilecek? Bunun cevabı evettir. Bizim küçük kişisel hikayelerimizde olmasa bile bir gün evrensel olan memlekete dönüşte evet üzücü her şey ortadan kaldırılacak, yok olacak. Ve Tanrı ile barış içinde, birbirimizle barış içinde, yeni yeryüzünde ve göklerde yaşayacağız. Yeni isimlere sahip olacağız. Benimki ne olacağını diye merak ediyorum. O gün için özlem çekiyoruz. Ve biz Tanrı'nın halkı olarak o günde bu I'm coming home, I'm coming home şarkısını söyleyeceğiz. Eve geliyorum. Benim için bir krallık bekliyor. Bütün hatırlarım silinecek. O günde. Peki, bir iki soru sormak istedim. Bir dua zamanımız olacak. Tanrı seninle güreşiyor mu? Yani bir konu üzerinde belki Tanrı senin bir şeyden vazgeçmen istiyor. Ama seni nat ediyorsun. Hayır, vazgeçmem. Tanrı seninle güreşiyor mu? Vicdanınla, ruhunla. Bugün pes et. Teslim ol. Çünkü Tanrı vazgeçmeyecek. Ve vazgeçerse o korkunç bir durum. Tanrı seninle güreşiyor mu? Bugün dua zamanında pes et. Yeter artık. Sen kazandın Rab diyebilirsin. Ve bazılarımız Tanrı sana adın ne diye sormak istiyor. Yakub'a da sorduğu gibi. Yani bizim bir şey itiraf etmemizi istiyor. Evet, ben bir günahkarım. Belki şu ana kadar öyle bir şey demedin. Evet, çaresizim, kaybolmuşum. Sensiz yapamam. Ve belki bugün onu demen lazım. Evet, bir günahkarım. Çünkü o zaman Tanrı sana yeni bir isim verecek. Seni aklayacak. Seni yaşama kavuşturacak. Ve bazılarımız böyle bir şey sormak isterim ve bundan sonra dua edeceğiz. Acaba senin hayatında bir düşmanlık var mı? Bir anlaşmazlık, bir kişiyle ister kilise cemaatinde, ister kilisenin cemaatinin dışında ama elimizden geleni yaparak herkesle barış içinde yaşayalım. Tamam mı? Tanrı'yla barıştın mı? O zaman kardeşlerinle de barış. Tanrı seni affetti mi? O zaman kardeşlerini de affet. Tanrı sana merhamet gösterdi mi? O zaman belki de sen de başka insanlara merhamet göstermelisin. Tanrı sana lütfetti mi? Cömert davrandı mı? Biz de başka insanlarla cömert bir şekilde davranalım.